Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Daha önceki hafta şizofreni fenomenolojisine girişle ilgili bir bölümü sizlere ulaştırdım. Orada İbrahim'le tartışıyoruz. Yer yer Alper Tunç'un sesi geliyor arkadan. Keşke ona da mikrofon verseydik çünkü mükemmel katkılar sundu. Burada da zaman zaman onun sesini duyacağız. Şizofreni nasıl bir şeydir? Neye benzer? Psikiyatristlerin ve psikiyatrist olmayanların zihninde nasıl canlanıyor? Biraz bunu da tartışmış olduk. Bu bölümde tabii ki şizofreninin daha da derinlerine dalacağız. Şizofreni ve işte tabii ki hezeyanlar. Şizofreni, Cem Atbaşoğlu hocamın hep söylediği bir şey vardır. Çok da severim. Psikiyatrinin mümessilidir. Yani şizofreni konuşmadan psikiyatri konuşmak mümkün değil. Hani bugün çok yaygın olduğunu, olmadığını bilsek de şizofreni konuşmadan psikiyatri konuşamıyoruz ama burada tüm detaylarıyla konuşuyoruz ve şimdi İbrahim bize tekrar sanrıların, hezeyanların oluşumundan bahsedecek ve bu keyifli sohbet akıp gidecek. Ben şimdi sözü Doktor İbrahim Ayla'ya bırakıyorum.
Şimdi hezeyanın nerede olduğunu konuşuyorduk. Şimdi esasen iki tür hezeyandan bahsediliyor. Bir primer hezeyan, bir sekonder hezeyan. Sekonder hezeyandan başlayıp esas konumuz primer hezeyana geleceğiz. Sekonder hezeyan işte bu sanrılı bozukluk ya da paranoya, işte depresyon, bipolar bozuklukta daha çok görüldüğü söyleniyor. Daha çok çıkarımsal ya da önermesel bir yapıdadır. Yani nasıl desem, partnerim beni aldatıyor sorusunun cevabı vardır, değil mi? Evet ya da hayır gibi bir şeydedir. Ve hastalar bunu bir araştırmanın sonunda buna varmış oluyorlar. Ya da MIT beni takip ediyor. Başta şöyle, bir dakika, MIT beni takip ediyor olabilir mi? Biraz araştırıyorum. Ondan sonra belli yaşantılarımı da MIT'in beni takip etmesiyle ilgili yorumlamaya başlıyorum. Yavaş yavaş yavaş yavaş sonra kesin beni takip ediyor. Şimdi daha tipik, her seferinde aldatmayı örnek veriyorum ki sanrının içeriğinin ya da hezeyanın içeriğinin her zaman saçma olduğunu düşünmeyelim diye. Gayet hayatın içinde olaylar da olabiliyor. Hatta bir adam geldi, karım beni aldatıyor diyor ve karısı onu gerçekten aldatıyor olsa da bu hezeyan olabilir. Bu sonuca nereden vardığı ve bu meseleyle
Nasıl
ne
hocam?
yaptığı
Ya buna
önemlidir
nasıl
yani.
ulaştı?
Ya bu bilgiyle ne yapıyor? Hani burada yani meselenin gerçekten olup olmadığı çok da önemli değil. Sosyal medyada bazen paylaşıyorlar ya, işte acile bir hasta geldi, işte MIT beni takip ediyor diyordu. Biz hastayı yatırdık, servise
Sonra
yatırdık.
mit geldi
Sonra
aldı.
MIT geldi aldı. Adamı gerçekten takip ediyorlarmış. Biz öyle yapmıyoruz ki. Biz yani MIT
O
beni
zaman
takip
bizim
ediyor.
savcı olmamız lazım.
Tabii diğer...
Savcılık araştırma yetkimiz de olmalı ki hani
Tabii.
gerçekten telefonlara işte dinleme cihazı koymalıyız, kayıt altına almalıyız.
Tabii.
Öyle bir
Bazen
şey
bize
yok işte.
soruyorlar ya, işte hastaların size yalan söyleyip söylemediğini nereden biliyorsunuz? Önemli değil ki.
Evet.
Yani yalan söyleyip söylemediği. Bu iddiasıyla ne yaptığı. Çünkü biz acıyla, ızdırapla ilgileniyoruz. Psikiyatri biliyorsunuz, tıp şey bilim değil. Psikiyatri, psikolojinin, nörolojinin, belki sosyolojinin, biraz da felsefenin bilgilerini kullanan bir disiplin. Biraz marangozluk gibi. Marangoz da fizik, kimya kullanıyor, matematik kullanıyor. Onlardan farkımız ne? Bu kullandığımız bilgilerin bilimsel temeline hakim olmak zorunda olmamız. Marangoz alışkanlıkla yapar. Biz alışkanlıklara bırakmamamız lazım. Bu kadar. Ve psikiyatrinin sonundaki iatrike eki, pediatri, geriatri, değil mi? Şey demek, yani tedavi demek. Yani ruh tedavi edicileri gibi bir şey aslında psikiyatri. Psişe, iatrike diye. Dolayısıyla burada hastanın o söylediğinin doğruluğu yanlışlığından ziyade hastaya bu bilginin ızdırap verip vermemesiyle ilgileniyoruz ve bunu nasıl işlediğiyle ilgileniyoruz. Yani sekonder sanrı ne dedik? Esasen başta biraz şüpheyle başlayan, sonra gitgide hastanın araştırmaları ve belki belli yaşam olayları sonrası yavaş yavaş kesinleşen bir durumdan bahsediyoruz. Hasta sizi buna ikna etmeye çalışır. Bundan acı duyar, sürekli bununla ilgili araştırmalar yapar. Mesela erotomanik sanrı diye bir sanrı tipi var. İşte falan kişi bana aşık diyor hasta. Ve bunlar çoğunlukla ünlü kişiler oluyor. Ünlü kişi kim söylüyor?
Biz hep işte böyle bir zamanlar Tarkan'dı.
Ha, Tarkan diyelim. İşte, evet. Şimdi Tarkan bana aşık diyen sekonder sanrısı olan kişi Tarkan'a mesajlar atar, Tarkan'ın evinin önüne gider, takip eder, araştırır falan. Başka bir hastamız yine ünlü birisine aşık olduğunu söylüyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Yani 10 yıldır, 15 yıldır o bana aşık diyor. Biz evleneceğiz diyor. Bu kadar. Yani birazdan konuşacağız. Benim ben İbrahim'im, ben insanım demem netliğinde bir şey ama bunun bir delili yok. Ben ya da cinsiyet de bunun için iyi olabilir değil mi? Cinsiyet, kendimi erkek hissetmem benim sakalımdan ya da diğer vücudumdaki organlarımdan mı? Değil. Yani işte saçımı çıkarsanız, sakalıma işte belli şeyler yapsanız, memelerim olsa, işte dış genital organlarımı değiştirseniz, kadın kıyafetleri giydirseniz bana kadınım der miyim? Erkek hissediyorum. Bunun bir delili yok yani. Dış görünüşüm böyle olduğu için ben erkek hissetmiyorum ki. Erkek hissediyorum işte. Birazdan konuşacağımız primer sanrı bu düzeydeki sanrılar ve vahiy gibi gelirler. O yüzden buna revelation diyenler var mesela. Yani vahiy modunda. Ya da şeyin Aziz Agustin'in aydınlanma anını tarif ettiği kelime vardı. O da vahiy benzeri bir yaşantı. Bir anda, ha böyleymiş, bir aydınlanma anı şeklinde geliyor. Mesela bir dini lidersiniz ve sapkın bir dini lidersiniz ve hezeyanlarınız var. İsim vermeyeyim ama Türkiye'de de belki şey vardı, değil mi? Hezeyanlarınız olabilir. Sizi takip edenlerin hezeyanı olmak zorunda değil ama. Onlar onun karizmasına aslında düşüyorlar, gücüne düşüyorlar. O yüzden şöyle bir yanılgıya düşülüyor bazen. Biz zamanında böyle bir sanrılı bozukluk bölümü yazmıştık bizim psikiyatri derneğine. Öyle bir eleştiri gelmişti. İşte bu tarikatlar ve üyeleriyle ilgili yani söyledikleriniz onlara uymuyor. Uymaz çünkü tarikat üyeleri sanrılı değil, olmak zorunda değil ya da. Onlar sanrılı liderin, işte aklını kaybetmiş liderin karizmasına tutulmuş kişiler. Onun sanrılarını paylaşıyorlar ama onun gibi deneyimlemiyorlar.
Benim şu
kadın çok yaygın değil.
Çok.
Özellikle. Ha bu tarikat şeyleri mi?
Evet.
Şevki Yılmaz değil o.
İsa olanın adı neydi?
Hasan Mezarcı.
Hasan Mezarcı.
Şevki Yılmaz yeni mi çıktı dedim. Hani altyapıdan yeni.
Evet.
Var
evet de. Ama ben... o biraz mantıklı da konuşuyor şimdi yani.
Bir kere evet. Hasan Mezarcı'nın eşi, eski eşi, şimdi boşandılar yeni.
Boşandı mı onlar?
Esin Mezarcı. Bir kalp damar cerrahı. Ben de Twitter'da takipleşirdim. Her 1 Ocak'ta da mesaj atardım. İşte sizin ve ailenizin mesihin ol. Ve her seferinde de teşekkür ederim. Sağ olun diye cevap yazardı. Yani aslında bunun için de söylüyorum. Ya, mesela. İşte evet tabii. Havari şey ama yani, kalp damar cerrahı yani, aktif hasta gören birisi yani şey gibi düşünüyor ya insan böyle bir grup aptal insanı şey yapıyor gibi. İşte onu diyorum ya akılla zekayla alakalı bir şey bu inanç enteresan bir şey gerçekten. Onu demeye çalışıyorum.
Ya işte onun için de şey sorunun lafı çok hoşuma gidiyor benim. İnanç bir yetenektir bende o yetenek yok diyor adam.
Evet.
Şey akıllı kişi de inanıyor dediğiniz tam öyle. Yani burada kişinin karizmasından etkileniyorlar.
Evet.
Tabii.
Bir şey yapayım da etkilenmek için yani.
Yo. Yani
ya bir doğal onlar... karizma var yani. Doğal bir karizma diye bir şey var. Şeyi söyleyecektim. Bu bonobolarda, şempanzelerde mesela işte yani bu işte alfa şempanze, işte bir de beta şempanze. Grubun lideri şempanze var. Bir de betalar var. Mesela beta şempanzeler onlara mesela kokain veriyorlar ve onlar kokain bağımlısı olabiliyor. Ama alfa şempanze kokain bağımlısı olamıyor. Çünkü onun dopamin seviyesi o kadar yüksek ki hiçbir madde ona onun o liderliğinden daha fazla haz ve uyarıcı etki yapamıyor. O yüzden de bu Trump gibi insanların hani böyle tuhaf şeyleri...
İçki bile içmiyor Trump.
İşte evet evet yani Trump... Yani Trump böyle... Işte iç, mesela Trump McDonald's yiyor. Çünkü Trump'ın muhtemelen o tarz böyle çok yoğun hazla yönelik bir şeye ihtiyacı yok. Yani zaten çok yukarıda bir şey oluyor.
Tabii canım kesinlikle. Ya,
ama o yukarı muhtemelen bazen muhakemeyi bozacak kadar bile bir küçük dopaminler, pikleri yapıyor olabilir. O yüzden böyle tuhaf şeyleri görüyor olabilir sahiden.
Ben politik olarak Trump'ın akıl hastası olmaz. yaptığını olmamasını umuyorum. Evet. Evet yani
o zaman da kötülük
kaldıramaz abi. Neyi yönetti? Çok
ha, bir de bir çok düşük bir ihtimal, bir ceza ihtimali varsa bile ha, evet. O hafifletici bir şey olmasın hocam. Evet. Ama bütün Amerika başkanlarına en azından benim gördüğüm hep deli dediler zaten. Yani evet. Şeyde
Watergate meselesi de zaten.
Yani şeyde W. Bush da çok akıllı bir adam değildi. Ona da deli diyorlardı ve
ama bunun gibisi geldi.
Değildi. Evet.
Evet. Evet.
Sabrınız varsa biraz böyle bir silsileden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir şizofreni hastası sanrı hezeyan aşamasına nasıl geliyor ile ilgili biraz betimlemeler yapacağım. Nasıl hocam baktınız?
Güzel, devam. Gayet iyi. Şimdi soruları...
buna sanrılı duygu durum veyahut bir tiyatro kavramı olan trema diyorlar. Trema tiyatrocuların sahneye hemen çıkmadan önceki o heyecan hali. Bir şey olacak. İyi ya da kötü. Ama bir şey olacak. Ya çok iyi ya çok kötü. O heyecan hali. Kişi bir yandan bir tuhaflık, bir gariplik sezer. Fakat bir yandan da kışkırtıcı veya cezbedici, ancak sözlerle tarif edemediği bir anlam duygusuyla dolar. Çevre bir şekilde farklıdır. Algı kendi içinde değişmez, ancak her şeyi incelikli, sinsi ve garip bir şekilde belirsiz bir parlaklıkla saran bir değişiklik vardır. Ortam ve hatta nesneler bağlamını, insicamını veya sağlarlık gibi olağan niteliklerini ya da önceki manalarını kaybetmiş gibi görünmektedir. Her detay veya olay dayanılmaz bir şekilde belirgin, benzersiz ve alışılmadık bir nitelik kazanmıştır. Sanki her zaman ulaşılmaz bir yerde duran, ancak onu kavramaya veya tanımaya yönelik tüm girişimlerden kaçan kesin ve mutlak bir mana vardır. Bu son cümle aslında bir filmi işaret ediyor değil mi? Sinemaya çok şeyim yok ama Truman Show. Hatta bunlara bizim literatüre de geçti bu. Truman Symptoms diyorlar. Truman belirtileri diyorlar. Truman Show'da ne oluyor? Bir yerde Truman bir şeyden şüpheleniyor ya. Bir dakika, bir şeyler oluyor. Karım tuhaf. İşe mi gidiyor gerçekten? Takip ediyor bir gün karısını değil mi? Ama takip esnasında bütün olaylar karısını yakalayamayacak şekilde organize oluyor değil mi? Önüne kaza çıkıyor, bir şeyler oluyor vesaire. Ne demiştik burada? Her zaman ulaşılmaz bir yerde duran, ancak onu kavramaya veya tanımaya yönelik tüm girişimlerden kaçan kesin ve mutlak bir şey var. Bir mana var. Buna mutlak belirsizlik ya da kesinsizliğin kesinliği deniyor. Çok belirsiz ama kesin. Bir şey var ama ne olduğunu anlayamıyorum. Bir yandan müthiş bir belirsizlik ve karma karışıklık hali gözleri kör alacak parlak bir manayla doludur. Bizim belki psikiyatri pratiğimizde bu kafa karışıklığıyla çok uğraşmamızın bir anlamı olmadığı söyleniyor. Perplexity diyoruz buna. Yani aşırı derecede bir kafa karışıklığı. Bizim şu an uğraştığımız biraz daha yüzeysel haliyle psikiyatride, şizofreni hastalarında bunlar zikredilmez dahi. Biraz uzun konuştuğunda şey oluyor. Biz şizofrenilere işte hayal görüyor musun? Birileri seni takip ediyor mu diye sorun deyip kaçıyoruz. Ama mesela bu hal hastaların en fazla intihar ettiği dönem, en fazla kendine zarar verdiği dönem. Çünkü kafa karışıklığı o kadar yoğun oluyor ki duyusal uyarana ihtiyaç duyuyor. Çünkü canlılık hissinde bir kayıp olmaya başlıyor. O yüzden kendini kesiyor. Güçlü bir duyusal uyaran bu. Çok mastürbasyon yapıyor mesela. Ve hastaların yakınları da diyorlar ki işte odasına kapandı, çok fazla mastürbasyon yaptı, delirdi diyorlar. Aslında başlamıştı delirme aşamaları.
Delilikten dolayı yapıyor.
Evet.
Ya
evet.
Da işte madde kullandı.
Madde böyle kullanıyor.
Aslında
tabii.
Madde ihtiyacı da böyle bir dönemde.
Tabii. Aynen evet. Öyle. Evet, şimdi bir... Buyurun hocam.
Bir
hasta örneği vereceğim. Bu Nazi subayı. Bu Konrad diye birinin bu şizofreni hastalarının nasıl geliştiği ile ilgili bir hikayesi. Onu olduğu gibi okusam çok sıkılmazsınız değil mi? 1921 doğumlu olan hasta 41'de Konrad'a geliyor. Hastanın hezeyanları var. Alınma hezeyanları. Yani bana bir şeylerden bir anlam çıkarıyor. Yani işte belli durumlar, nesneler bana işaret ediyor ile ilgili hezeyanları var. Muayene olmayı reddediyor. Çünkü insanların kendi düşüncelerine erişebildiğine inanıyor. Aşırı kuşkulu ve sürekli bir huzursuzluk hali içerisinde. Zamanla yavaş yavaş durumu düzelmiş ancak sanrıları devam etmiş. Başlangıcı şöyle. 18 yaşında savaşın başlamasından birkaç ay önce bir ticaret okulundan mezun olmuş. Ancak üniversiteye girebilmesi için gerekli olan diplomayı alamamış. Ebeveynlerinin kendisinden beklentileri karşısında kararsızlık yaşamış. Aynı zamanda onlara ekonomik bağımlılığından da rahatsız olmuş. Babasının bir defasında diploma olmadığında ticari kariyeri yapabileceğini söylemesi üzerine aile evinden ayrılıp başka bir kente taşınmaya karar vermiş. Şimdi şizofreni için belki genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bu hastanın aile evindeyken belli ölçüde tuhaflıkları var olabilir. Taşınma, askerlik onu daha da arttırır her zaman. Böylelikle aile olan maddi bağımlılığından kurtulmayı umuyormuş. Kasım 1940'ta askere alınarak birliğiyle birlikte Fransa'ya gönderilmiş. Birlikteki en yaşlı asker olduğu için kendisinden özel bir performans beklendiğini hissetmiş. Bu da onda sürekli bir gerginlik yaratmıştır. Yani şizofreni hastaları hakikaten çoğunlukla böyle gergin bir olaydan sonra patlarlar, değil mi? İster istemez yakınları o gergin olayı bir sebep olarak sunarlar ama aslında belli ölçüde bir kırılganlığı ya da şizofreniye bir meyli var ki diğer askerler aslında şizofreniye gitmedi, bu gidecek. Kampta terfiler üzerine konuşulurken subay olmayı çok istediğini fark etmiş. Fakat diploması olmadığı için bundan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Bir süre az subay olarak meslek hayatına girme ihtimali üzerinde durmuş. Bu dönemde sık sık geleceğini düşünmüş. Subay olma isteği de hep aklının bir köşesinde durmuş. Zamanla tam olarak ifade edemediği olağanüstü bir gerilim ve tuhaf şeyler döndüğüne dair bir his geliştirmiş. Aslında senin dediğin şey değil mi biraz? Bir ihtimal özel bir göreve gönderilmek üzere olduğunu hissediyormuş. Ayrıca özellikle kendisinin onbaşılığa terfi edileceğine dair söylentiler dolaşmaktaymış. İsmi açıkça anılmasa da bu göreve getirileceğine neredeyse eminmiş. Bu yüzden bunların aslında hiçbiri muhtemelen olmuyor. Ama evet yavaş yavaş böyle bir kafa karışıklığı, bir şeyler oluyor hali başlamış. Bu yüzden arkadaşların kıskanç ve düşmanca tavırlar sergilediğini hissediyormuş. Her şey ona işaret ediyor değil mi? Yani terfi de ona işaret ediyor, düşmanlık da ona işaret ediyor. Az önce algı için ne söyledik? Ben merkezciliğin aşılması herhangi olağan bir gelişimde olan şey. Şizofrenide tekrardan o tersine dönüp ben merkezcilik aslında oluyor. Ama iyi ama kötü. Yani bu... İşte İsa olduğu için çarmıha gerilmek gibi kötü bir son da olabilir. Yani her zaman...
Tarkan'ın ona aşık
olması da olabilir. Evet.
Yani her şey onunla ilgili.
Bir tatbikat sırasında çantaların düzgün dizilmediğini fark eden çavuş ona bunları düzelt bundan sonra senin sorumluluğun demiş bu. Bu durum yaklaşan terfiye dair bir imaydı. Bu tür imalar artık sıklıkla karşısına çıkar olmuş. Devam eden günlerde arkadaşlarıyla konuşmaktan kaçınmış. Bir şeyleri ben mi evham yapıyorum ya da işte kendi kafamdan kuruyorum için en iyi doğrulayıcı nedir? Başka insanlardır değil mi? Ama şizofrenide ne yazık ki bir şeyler bana işaret ediyor ve tehlike de buna dahil olduğu için genelde zaten insanlardan çekiniyorlar. Ve o düzeltmeye tabi olma imkanını da kaybediyorlar. Çünkü düşüncelerimizin bizim kurgumuz olduğunu başka kim şey yapacak, düzeltecek. Başka insanlar düzeltecek. Konuşmaktan kaçınmış, onların kıskançlığından çekinmiş. Başkaların bakışların sürekli üzerinde olduğunu hissetmiş. Diğer askerler tuhaf davranıyormuş. Örneğin bir asker ona herkesin su içtiği şişeden içmesini yasaklamış. Bir diğeri gerçekten tuhaf davranınca diğerleri de kötü davranmaya başlamışlar muhtemelen, değil mi? Bir diğeri şişeyi uzatırken hususi bir bakış atmış. Atmosfer artık ona hiç de dostane gelmiyormuş. Bir gece kendisine özel bir rol biçildiğini hissetmiş. Belki arkadaşları onu bağlayacak ve üzerine orak çekiç damgası basacaklar. Tabii Sovyet tehlikesi de var. Bu yüzden yatağında tetikte beklemiş. En ufak çıtırtıya duyarlı hale gelmiş. Mesela uykusuz kalmak değil mi? İnsan dağıtan bir şey. En ufak bir ses de yatağından fırlamış. Her seferinde kalkıp baktığında Her şey normal görünse de bunun da arkadaşlarının oyunun olduğuna kanaat getirmiş. Bir keresinde bir nöbetçi barakaya girmiş, nöbetçinin özellikle gönderildiğini hissetmiş. Hastanın tuhaf davranışları nöbetçinin dikkatini çekmiş ve üniformasını giyip geceyi nöbetçi odasında geçirmesini emretmiştir. Bizim klinikte aslında en büyük sıkıntılardan birisi bu değil mi? Böyle düşüncede olan birisini polis zoruyla yatırıyoruz. Yanlış yapıyoruz ya da doğru yapıyoruz kısmında değilim. Çoğunlukla doğru da oluyor aslında yatırmak zorla. Ama bu denli tehdit altında hisseden bir hastayı polislerle zorla değil mi? Hastaneye yatırıyoruz. EKT'nin bulunuşu, bu bizim şok terapisi var ya, elektrik verdiğimiz. Onun buluşu da ilginçtir. Bini ve Gerletti diye iki İtalyan. Bunlar Mussolini döneminde yaşıyorlar. İşte ya biz insanlara epilepsi nöbeti geçirtirsek hezeyanlardan kurtulurlar diyorlar. Çünkü hakikaten böyle veriler var artık. İlaç veriyorlar. Epilepsi ilacı, epilepsi nöbeti geçirten ilaç veriyor. Kafur diye bir madde veriyorlar. Oradaki sıkıntı, nöbeti durduramıyorsun. İlacın etkisi geçene kadar. Sonra bir gün bir domuz mezbahanesinin önden geçiyorlar. Bakıyorlar ki domuzları kesmeden önce elektrik verip başlarına bayıltıp öncesinde nöbet geçiriyor galiba bunlar. Öyle kesiyorlar. Ha, aynı şeyi biz de insanlara yapabiliriz diyorlar. Mussolini dönemi. Sonra gidiyorlar Milano metrosunda kendi kendine konuşan birini buluyorlar. Adamın aslında bir mühendis. Ve zarar görmeyle ilgili, birilerinin onu yakalayıp işkence edeceğiyle ilgili düşünceleri var. Onu alıp elektrik veriyorlar. Elektrik veriyorlar. Zannedersem iyileşiyor. İyileşiyor ama yine de dava ediyor bunları. Hani öyle bir şey. Hı? Nasıl? Olabilir. Hı? Evet, yani o öyle bir hikaye var. Biz de hastaları mesela bu dönemde yatırabiliyoruz. Hastanın tuhaf davranışları, dediğim gibi, nöbetçinin dikkatini çekmiş ve üniformasını giyip geceyi nöbetçi odasında geçirmesini emretmiş. Sabah barakasına dönünce düşmanca bir atmosfer hissetmiş ve en yakın arkadaşı bile güya masum bir şekilde gece ne olduğunu sormuş. Hasta sonra revire götürülmüş, orada görevli bir erin konuşmasından terfisinin engellenmesi için bir plan yapıldığını anlamış. Belli ki tuzağa düşürülecek ve herkesin önünde rezil edilecekti. Şimdi bu hastayı yatağa yatırmışlar, ilaç vermişler. Bunun ateşini yapay olarak yükseltmek için verdiklerine inanıyor. Çünkü sen hastasın, sana terfi vermeyeceğiz gibi. Aniden doktor ve sağlık görevlileri içeri girmiş, onu bir arabaya bindirmişler. O anda kendisine yeni bir şans verildiğini hissetmiş. Subay olmak için sınava girmek zorunda olduğunu biliyormuş ancak arabanın nereye gittiğini bilmiyormuş. Hala şüphe düzeyinde fark ediyorsunuz. Yani bir şeyler oluyor ama büyük bir şeyler. Yani bu meselelerin sonucu öyle basit bir şey değil. Kesinlikle, değil mi? Araba eğer havaalanı yoluna girerse bunun Almanya'ya gidip subay okuluna girmek anlamına geleceğini düşünmüş. Sürücünün kasıtlı olarak yine test ediyorlar onu. Köy yollarından gitmesini belirsizlik yaratmaya yönelik bir sınav gibi yorumlamış. Yolda karşılaştığı her işareti geleceğine dair bir sınavın parçası olarak algılamış ve belirsizliği aşmak için bu işaret ve ipuçlarını yorumlaması gerekmiş. Fark ettiğiniz üzere aslında biyolojik bir şey var, değil mi? Hani az önce böyle kastettiğimiz bedenin bozulması diyelim ya da algının bozulması, ama hastanın yorumu da var, değil mi? Yani işte bütün psikiyatrik hastalıklar neredeyse belli ölçüde böyledir. Biyolojik yönü var ama hastanın o biyolojik değişikliği nasıl yorumladığı, kendi iradesiyle nasıl yorumladığı önemlidir. Yolda kendisine sigara ikram edilmiş ancak hastanın sigara içinde ya iradesini felç edecek ya da geleceğini görmesini sağlayacak bir madde olduğuna eminmiş. Yine değil mi? İki büyük ikilik. Yoldan geçerken arabayı gören askerler selamlamak için kollarını kaldırmış. Bunun kendisine çeki düzen vermesi gerektiğinin işareti olduğunu hissetmiş. Gördüğü şehir tabelalarının onun geçmiş anılarıyla bağlantılı olduğunu anlamış. Bir demir yolu geçtiğinde gördüğü N harfi umutlarının boş olduğunun simgesi olarak algılamış. N'yi no ya da nine gibi, onun baş harfi gibi algılıyor. Hastaneye ulaştığında bile hala umutluymuş. Resepsiyondaki yeşil masa örtüsünü olumlu bir işaret saymış. Ancak parmaklıklı pencereleri görünce buranın bir hapishane olabileceğinden şüphelenmiş. Herkes onu izliyormuş. Ona uzatılan, değil mi? Herkes onu izliyor artık. Yani daha önce biraz şey diye, insanların hepsinin derdi ben olmuşum diye vehmediyordu. Artık hakikaten herkes onu izliyor. Ona uzatılan sigaradan bir nefes aldığında görüşü bulanıklaşmış. Asıl tiyatro şimdi başlıyor. Önceki yaşananlar sadece bir ön hazırlıktı diye düşünmüş. Hasta bu anları şöyle anlatmış. Tabii ki bütün bunların subaylık sınavının bir parçası olduğunu o sırada bilmiyordum. Oradaki herkes sanki beni izlemek için oradaydı. Görüşme sırasında özel hayatım hakkında pek çok şey bildiklerini fark edince şaşırdım. Ailemle ilgili de açıkça imada bulunuyorlardı. Binanın dışında ineklerin böğürdüğünü duymuş ve birdenbire kendisini öldürecekleri hayvan gibi kesileceğini düşünüp korkuya kapılmış. Böyle düşünen birisi tehlikeli olabilir değil mi? Yani onu keseceğimizi o bizi kesebilir.
İstersen bu vakayı bir toparlayalım.
Tamam, vakanın son kısmına geldik zaten. Doktorun odasına götürülmüş, doktor kasiyer olan amcasına çok benziyormuş. Buna Fregoli sendromu deniyor. Yani o an amcası çevresinde bulunan birisinin yerine geçmiş gibi.
Fregoli İtalyan bir aktör, böyle evet. Çok sık rol değiştirebilen.
Kamprasın karşıtı değil mi?
Karşıtı, kesinlikle.
Fregoli.
Doktorun sesi de tıpkı amcasının sesi gibiymiş. Aynı sıcaklıktaymış. Zaten bu Fregoli sendromundaki hastalara neyi benziyor dediğinizde böyle ince ayrıntılar söylüyor. Sesi diyor aynı. Nasıl aynı? İşte onunki gibi sıcak mesela. Bir anda olayların birbirine bağlantısını kaybetmeye başlamış. Her şey doğaüstü bir şekilde gelişiyor gibiymiş. Doktorun özellikle böyle giydirildiğini, tepkilerini ölçmek için özellikle seçildiğini düşünmeye başlamış. Ne söylediyse doktor onları yanlış şekilde yazıyor. Kandırılma değil mi? Hasta bununla itiraz etse de kimse aldırmıyor. Muayene yatağına yatmasını istemişler. Doktorun önlüğünde birkaç kan lekesi varmış. Artık kesin olarak kendisini keseceklerine inanmış.
Peki en son Konrad ne yapıyor yani? Onu da söyleyip sonra yapalım. Uzun bu vaka yani.
Yok, hepsini anlatmayacağım zaten. Peki. Sonunda düşüncelerinin başkaları tarafından okunabildiğine, hipnotize edildiğine ve zihinden her şeyin alınmaya çalışıldığına kesin olarak inanmış. Ona göre herkes düşüncelerini biliyor. Her düşündüğü anında dışarıya yansıtılıyor. Şimdi hastanın bu yaşantıları artık tam bir şizofreni kliniğine oturdu. Yani şizofrenide Schneider belirtileri diye benliğin sınırlarının bozulduğu, şizofreniye %100 özgül değil ama şizofreni düşündürecek şeyler var. İşte düşüncelerimi başkaları görüyor. Düşüncelerim dışarıya yayılıyor. İşte ben etkilenme sanrıları vardır. Ben hipnotize edilip kontrol ediyorum. Buradaki hipnotize ediliyorum meselesi ona işaret ediyor. Schneiderian belirtiler.
Bu ara herkes diyor aklımdan işte Mısır'a tatile gitmek geçti. Çat Mısır tatil ödeme düştü. Böyle bir yeni bir şey çıktı ya da işte bir süpürge düşünüyordum.
Şizofren bir dünyada yaşadığımızı
yani belirtisi. Acaba çok fazla veri geliyor ve onlarla biz bir şeyleri yan yana getiriyoruz mu? Yani ama
tabii,
böyle bir
bazı insanlar daha çok getiriyor. Bazı evet. İnsanlar daha tesadüfe şey. Yani son sözlerimi söyleyeyim hastayla ilgili. Fark ettiğiniz üzere hastanın tipik bir gelişim olarak tek bir olaya odaklanma meselesi var değil mi? Hani yani deneyim alanı daralıyor. Deneyim alanı daraldıkça sosyal çevresi de daralıyor. Dolayısıyla bu kendi hezeyanlarının ya acaba bana mı öyle geliyor durumunu bir düzeltmeye tabi tutamıyor. Evet. Ve gitgide daha da içine...
Şeyde deniyor ya işte egzantrik pozisyon almak. Aslında böyle zaman zaman bir şeyin çok içinde kalıyoruz. Ama bazen biz onu yapma becerisine sahip şöyle bir arkaya yaslanıyoruz. Ya bu kadar adamın da derdi ben olamam herhalde hani. Onun işte başka şeyler, hayatta tesadüfler var, rastlantılar var, her şey benimle ilgili değil deyip işte biz o şeyi yapabiliyoruz. Mesela bunu bazı insanlar şizofreni olmadan da daha az yapabiliyorlar. Yani her şey benimle ilgili. O bana laf etti, tabii. Komşu ses çıkarıyor böyle. Sanrı olmasa bile
doğru.
İşte aşırı bilerek. Değer verilmiş düşünce. Evet, kişilikle de ilgili ama sahiden aslında çok büyük bir beceri. Yani her şey de benimle alakalı değildir. Deyip arkaya yaslanabilmek.
Bu zaten günümüzde çok sık kullanılan bir replik. Evet. Her şey seninle ilgili.
Ha, evet, her şey seninle ilgili.
Doğru, doğru.
evet. Doğru. Geçen bir şeyle paylaştılar değil mi?
Çünkü bir narsizm yükselişi var ya. Evet, şimdi her şey narsizm deyip geliyor.
Evet.
Narsizm değil ama sonuçta içinde yaşadığımız çağ ben odaklı bir çağ. Evet. Herkesin sen dediği için evet. Adam doğal olarak her şeyi kendisi bilmiyor tabii yani.
Doğru. Aynen öyle.
Bu deneyim alanının daralmasıyla ilgili hani bu hasta da böyle yükselmeye biraz daha odaklanmış ya. Bununla ilgili şöyle bir örnek var. Bir hasta var. Yani burada hastanın tek bir olaya bu denli odaklanması da hastayı delirtmeye daha yaklaştırıyor. Bununla ilgili şöyle bir vaka var. O da iyi bir psikolog. Böyle iki duvar düşünün. Arada böyle bir tel asılı olsun. Bu tel de elektrik teli işte. Rüzgarla sallanıyor. Bir hasta bu tele o kadar çok odaklanıyor ki artık telin sallandığı değil de dünyanın sallandığını algılamaya başlıyor. Yani odaklandığı konu o kadar kısıtlı ve sabit ki dünyanın tamamıyla ilgili bir kanaate geliyor. Ve bu yaklaşmakta olan şey çok yoğun ve çok korkutucu. O an her neyle yaşıyorsa hasta oradaki bütün deneyimini boğuyor. Yani artık o deneyimdeki diğer insanların hepsi bu sanrının görevlileri gibidir. Yani değil mi? Benim yükseltilmem yani terfi almam ya da ne diyelim idam edilmemle ilgili görevlendirilmiş figüranlardır gibi oluyor.
Anastrof.
Evet.
Anastrof aşaması.
Tam o son aşama. Özetle benim belki söyleyeceklerim bu kadar.
Evet. Aslında şu an zaten tartışabiliriz böyle evet. Bir 10-15 dakika çağrışımlarınızı, soruları, her şeyi konuşabiliriz.
Biraz önce bir şey söyleyecek gibiydim. Şimdi kitabınızı okuduğumda evet. Ben iki şey çok dikkatimi çekti. Biri son derece bir kere öyle notlardan falan kaynaklanan bir kitap değil. Yani notlar almışsınız ama son derece bilimsel, çok geniş dipnot çalışması olan, teorisi çok kuvvetli, felsefeden büyük ölçüde yararlanan, hatta zemini felsefe olan. Evet. Yani benim bir zihinsel problemi felsefeyle bu kadar iç içe ya da felsefeden destek alarak açıklar okudum ilk kitap. Çünkü genellikle pratiğe yöneliktir. Evet. Bu,
ben de şu an diyorum ki ben şu an neler yaşıyorum Ayfer Tunç benimle ilgili neler söylüyor. Gerçekten yardım edin bana.
Her şey seninle ilgili değil.
Bu benimle ilgili ama benim kitabım
söylüyor. Seninle ilgili söylüyor. Değil hayır. Yanlış anlıyorsun. O bana anlatıyor.
Birincisi şu benim şunu da anlamamı sağladı. Şimdi bugünkü etkinliğimizin adı ne? Şizofren olmak nasıl bir şeydir? Mesela bu kitabı okuyunca ben onu hissettim. Biz hayatın bir akışı var ve biz doğmadan önce de vardı, biz öldükten sonra da devam edecek. Yani milyonlarca yıldır yer küre kurulduğundan beri, evren var olduğundan beri bir şey akıyor ve biz insanlar bu akışın içinde bir dönem var oluyoruz, yok olup gidiyoruz. Şizofrende bu algı yok ve daha kötüsü zihniyle bedeni, bedeniyle dünya, dünya ile toplum, toplum ile sandalye, sandalye ile ışık arasındaki bağlantı bile yok. Yani onların her birini tekil unsurlar olarak alıp kendi kendine bir kolaj yapıyor.
Evet.
Hissini aldım ve bu korkunç bir şey.
Bu şekilde anladığınızda çok mutlu oldum, onu söyleyeyim. Tam bunu söylüyorum, evet. Yani biz dünyayı böyle nesnelerin toplandığı bir alan olarak algılamıyoruz. Dünya, her şey belli bir bağlam içinde anlamlıdır. Ve bu nörobilimsel çalışmalarda da öyledir. Yani mesela bir bıçak dediğinizde bıçağı kullanırken ki beyin bölgesi neyse oradaki beyin bölgesi eyleme dönük bir şekilde aktive oluyor. Ya da bıçak gördüğümüzde bıçağı kullanmakla eşdeğer olarak beyin bölgesi aktive oluyor. Bazıları bunu şimdi böyle meşhur biyolog var. Şey diyor ya, beynimiz aslında pek çok şeye karar vermiş. Biz işte kendimiz karar vermiş zannediyoruz. Yok. O şu bulguyu yanlış yorumluyor. Ben bu sandalyeye baktığım zaman sandalyeye oturmayla ilgili beyin bölgem hareketleniyor. Beyin bölgem aktive oluyor. Bilgisini sanki ben sandalyeye oturmaya niyet ettim gibi yorumluyor. Yok, biz nesneleri belli bir bağlam içinde eylemlere dönük algılıyoruz. Şizofreni de Ayfer Hocam'ın dediği gibi bu bağlantılar kopuyor. Dahası o bağlam yeniden kurulunca tamamen ona işaret eden bir bağlam kuruluyor.
İşte kolaj yapıyor.
Evet, aynen öyle.
Kendi ihtiyacına göre parçaları alıyor. Ve bir kolaj yapıyor.
Aynen öyle.
Ve yani tabii çok etkileyici bir şey bir yandan da. Çok çok da zor bir şey yani. Hayatla uyum sağlaması çok zor. Neyse, benim söyleyeceklerim şu.
Teşekkür ederim hocamlarımız.
Her toplumun farklı değer yargıları olduğuna göre farklı toplumlarda şizofreniler farklı tanımlanır mı? Yani bu toplum için şizofreni dediğiniz bir başka toplumda şizofreni olmayabilir mi?
Mesele çok değer yargılarıyla ilişkili olmaktansa bir topluluk kurma ve o topluluğun normu her neyse ona uyamamakla ilgili. Yani şu var tabii ki, 200 yıl önce benim beynime çip yerleştirdiler diyen şizofreni hastası yoktu. 200 yıl önce beni yapay zeka kontrol ediyor diyen şizofreni hastası yoktu hakikaten. Ama mesele insan sosyal bir varlık ve topluluklar oluşturuyorsa, topluluktan kopma gibi genel bir şey olduğu için o kadar da fark yok.
Ya biçimsel olarak benziyor ama içerik değişiyor. O
tabii değişebiliyor yani şeyleri, işte.
O toplumun şeyleriyle.
Şey şu anladığım kadarıyla yani bunda mesela biyolojik bozuklukla toplumsal uyumsuzluk hani daha çevre şartları ne kadar yol açar? Özünde biyolojik midir? Yani beyinde bir arızadan mı olur? Bu arıza sonradan olabilir mi? Yani normal bir beyinle doğduk gayet iyi çalışıyor fakat yolda bir şey oldu bozuldu mu? Yoksa genetik olarak o uyuyan bir şey vardı belli bir yaşta ortaya mı çıktı? Bu anladığım kadarıyla sürekli tartışılan bir şey.
Tartışılmış.
Fizyolojik bir değişiklik var mı beyinlerinde?
Var. Var yani, ama şu Alper şizofreni hastır yok.
Şöyle bir şey cevap vereceğim. Şey diye bir söz var. Nöropatolojinin mezarlıkları şizofreninin patogenezini anlamaya çalışan psikiyatristlerle doludur diye. Yani bulamıyorlar.
Anladım.
Yani ama hepsinin hikayesinin başı biz bunu bulacağız. Bir hücre var, bir şey var. İşte en çok bulunan şeylerden bir tanesi işte nöronların işte bizim beynimizdeki nöronlar gelişirken onlar bir yerden bir yere göç ediyorlar. Başka yeri de işte geliştirmek için. O gelişim, işte o göç sırasında yolda bir şey oluyor bunlara.
Tabii.
Ve orada işte bazı kümelenmeler oluyor. İşte bundan dolayı oluyor. Sonra bakıyorlar. Öyle olup şizofreni olmayanlar da çıkıyor. Böyle bir tam bir neden sonuç ilişkisi bir şekilde kurulamıyor. Bu şey yani patogenez, bu biyopsi sonuçlarıyla, beyin biyopsileriyle beraber işte oluşamıyor. İbrahim'in dediği bazı bakteriyel şeyler var. Ama bence şimdi İbrahim söyledi ama delilik bence doğal bir tür diye düşünüyorum. Hani biz ne kadar böyle kültürel, sosyal diye konuşsak da bence delilik diye bir şey var ve biz ne kadar sonuna kadar gidersek gidelim teknolojik anlamda delilik diye bir şey kalacak. Yani biz ne kadar açıklarsak açıklayalım bence insan olmanın bir parçası olarak bu var olacak. Bunun en sonunda anlayamayacağımız dibinde bir yer kalacak ve biz onu bulamayacağız. O da işte insan olmak böyle bir şeymiş diyeceğiz. Benim hani tahminim bu yönde. Alfer ablanın söylediği o bağlantısızlık düzeliyor mu mesela ilaçta sence?
Yani bundan önce şeye cevap vermem iyi olabilir. Yani şöyle bir analoji kullanılıyor. Yangını suyla söndürüyoruz ama yangının sebebi su eksikliği değil. İşte aynı şekilde. Tedavi verdiğimizde dopaminle ilgili bir müdahale yapıyoruz ama bu doğrudan meselenin dopaminle ilgili olmadığını göstermek zorunda değil. Hemen bir şey daha söyleyeyim istersen. Yani dolayısıyla tedavi verdiğimiz mesele belli düzeyde belirtileri yatıştırmakla ilgili. Ama şizofreninin heterojenliği burada da karşımıza çıkıyor. Şimdi şizofrenilerin yaklaşık %30'unda hiçbir düzelme olmayıp gitgide kötüleşme halinde var. Ne yaparsanız yapın. İşin o boyutları da var. Yani pratikte işler işte biraz karmaşık. Şizofreniyle ilgili ama şöyle bir şey var. Toplum var oldukça delilik diye bir kavram olacak ya. Dolayısıyla şizofreninin tanımı dopamin ya da serotoninle alakalı bir şey değil. Şizofreninin tanımını biz toplum olarak koyuyoruz. Bu kişi farklıdır diyoruz. Mesela bundan 150 yıl önce kime bunu diyorduk? Huntington'a bile bunu demiyor muyduk? Yani Huntington gayet nörolojik, genetik bir hastalık. Ama toplumun delisiydi. Onların da hezeyanları oluyor, onların da halüsinasyonları oluyor. Dolayısıyla toplum var oldukça delilik olacak. Delilik var oldukça da şizofreni, bugün şizofreni dediğimiz şeyin biyolojik temeli bulunsa bile yine deli dediğimiz birileri olacak. Tabii. Yani deli tanım gereği sosyal bir tanımdır zaten. Değil mi? Yani.
Şu ara hani çevresel zenginleştirme diye bir şey var. Sahiden kaliteli ilişki, kaliteli aktiviteler, kaliteli zaman geçirme şeyi şizofreni hastaları için sunulabilirse işte semptomlarının azaldığı, yıkımın hani bu beyin yıkımının azaldığı şeyler var. Hatta bunu da böyle bir şizofreni farelerle çalışan bir araştırmacı tesadüfen buluyor. Bazı fareleri, sıçanları laboratuvarda bırakıyor şizofreni olanı. Bazılarını eve götürüyor öyle. Eve onunla beraber gidip gelen sıçanların diğerlerine göre daha iyi olduğunu görüyor. Yani aslında böyle bir hani sıçanı fareyi bile böyle alıp bir eve götürsen, belli bir ilişkinin içine koysan, katsan, onlarda bile daha fazla iyileşme görülüyor. Sonra bunu insanlara uyarlamaya şey yapan çalışmalar var. O yüzden gerçekten hani...
Şizofren hastalığı fare üzerinde nasıl denilir ya?
Deneysel modeller var aslında. O da çok tartışmalı bir şey.
Bir fareyi şizofren yapamaz.
Madde veriyorlar da bence de.
Şöyle mesela. Şimdi farenin psikoz... Mesela fareyi, mesela depresif fareler var. Depresyon fareleri. Mesela nasıl olabilir bir fare depresyonda? Nasıl anlayabiliriz? Efendim? Ama depresyonda olduğunu nasıl anlarsınız? Hani
şeyine gitmiyor.
Ona gitmiyorsa işte
hiçbir şekerli su.
Mesela en çok yapılan şeylerden biri işte port salt yüzme testi. Şeyi atıyorsunuz damacanaya. Fare artık yüzmüyor yani. Boğulmaya bırakıyor kendini. Ama bir şey söyleyeceğim. Sonrasında test şey yapıyorlar. Aslında fare ölmek için bırakmıyor da kendini. Enerji tasarrufu için böyle kendini bırak, böyle suda süzülüyormuş gibi olduğunu görüyorlar. Aslında hayvan deneylerinin ve modellerinin sandığımız gibi hiç olmadığına dair de çok eleştiri var. Biz öyle sanıyoruz da o hayvan meğerse hani o anda başka bir şey değilmiş. O yüzden hani
ben karışık. Şeyi de söyleyeyim, aslında şizofreni hastalarının takibinde sadece hani başkaları anlamıyor, ben seni anlıyorum ya da dinliyorum gibi bir şey değil de psikopatoloji çalışmanın kıymeti biraz orada. Özellikle entelektüel hastalar bu nedir diyor. Ben bu yaşadığım şey ne? Ona sizin aşinalığınız kıymetli oluyor. O yüzden sürekli şizofreni psikopatolojisi okumak gerekiyor klinikte.
Kopuk yaşayan bir insan da olabilir. Tabii. Her şey gerçek aldı aslında. Halüsinasyon, işte hezeyan yok ama bu tarz yani şey şizofreni sürekli bir değişik halüsinasyon gibi düşünüyorum. Ama bunun olmadığı durumlarda var diye anlıyorum.
Evet. Var ama gerçeklikten kopuş belli ölçüde olmalı. Beautiful Mind meselesi de şöyle. Yani John Nash'in böyle aslında çalıştığı üniversitelerdeki arkadaşlarını ihbar ettiği söyleniyor. Dolayısıyla oradaki şizofreni meselesi biraz o üniversitenin onu korumaya dönük bulduğu bir etiket.
Yani çok şey.
Şizofreni değil. Bu daha kesin bir bilgi. Öyle deniyor hakikaten. Çocuğu öyle, kendi de öyle deniyor. Ama şizofreni tabiri biraz onun sonrasında işte, çünkü onun ihbarları yüzünden, işbirlikçiliği yüzünden canlar yanıyor. Biraz onu korumaya dönük.
Son şey ekleyeceğim. Beni en çok orada şey etkilemişti. İşte bu şey bitiyor. Hayali arkadaşları var. Yani onları görüyor, hala görüyor ama onlarla işte konuşmuyor falan hani gibi bir şey. Yani bunu çok böyle birazcık farklı olarak işte psikoterapide de aslında bazı şeyler değişiyor ama hani tamamen yeni bile olmuyoruz aslında. Belki hani,
double bookkeeping
anlatabilirsin.
Ben ona çok benzetiyorum. Hani bir psikoterapide aslında hala aynı şeyler var ama sen onlarla konuşmuyorsun. Diyorsun ki şey değil. Tabii. O sahneyi de bu şeye çok genel insanın gelişimine dayalı bu terapiye çok benzetiyorum.
Bunu söylemeniz iyi oldu. Buna double bookkeeping deniyor. Yani iki farklı gerçekliğin aynı anda yürümesi gibi. Bazen şizofreni hastalarında bir terapi amacı da olabilir. Tamam, İsa'sın ama esnafsın yani. Hani söylersen İsa olduğunu mahvederler seni. Bunu sadece gelip bana söyle. İsa'lığını esnaflığında kullanma. Becerisi edinmek belli ölçüde kurtarıcı olabiliyor. Sizin bir sorunuz vardı, sonra size söyleyeyim.
Sanrılarının arttığı belirli bir dönem var mı? Yoksa genelde aynı
seyirde mi? Yok, var. Yani dalgalı, tamamen azaldığı şey olduğu var.
Ya da stresli dönemlerde
artabiliyor. Tabii stresli dönemlerde arttı. Yalnız kaldığında arttı.
Bazı sikloid psikozlar falan da var. Dönemsel olarak belli zamanlarda arttığına dair de şeyler var.
Kendisini dışa vurması gerektiği, olduğu gibi kabul edilmeyen ortamlara gittiğinde. Bu bir yeni bir sevgili, yeni bir arkadaşla da tetiklenebiliyor. Yeni bir rolle de tetiklenebiliyor. Yani o alışıldık davranışların yadırgandığı, farklı çözümlerin beklenildiği ortamlar mesela.
Askere gitmek, o tarz yerler şey yapabiliyor.
Sarnıların doğrusunda zarar vermek demiştiniz. Orada doğru örneğinden bahsetmiştiniz.
kendi hayati tehlikesinin olduğunu hissettiği an mı çoğu zaman zarar veriyorlar ya da böyle bir şey olmadan da yine herhangi bir sarısı doğrultusunda zarar verebilme eğilimi var.
İkinci Türkiye'nin var. Meşhur seri katillerinden var. Çivici katil biliyor musunuz?
Manisa Hastanesi'nde o da arkadaşının kafasına çivi çarptı.
bu başka 80'lerde. Bir de başka bir vaka da olabilir hocam. Şöyle bir gün Kenan Evren'i televizyondan izliyor. Kenan Evren diyor ki köyünüzdeki 80 yaş üstündeki insanları başlarına 3 çivi çakmak suretiyle öldürün. İşte ortadaki çivi 20 santim olacak. Kenardakiler 13'er santimde. Böyle bir şey demedi Kenan Evren. Yani dese der bu arada. Ama
biz de şey yani, demiş olabilir gibi. Demiş.
Yani tabii. Bu aynen öyle. Bunu bu şekilde algılayıp zannedersem köyde 6 ya da 7 yaşlıyı öldürüyor.
Hayır, sonra yani, zaten Manisa Klasikası'nda hatırlıyorum.
Ha, aynı kişi değil mi?
Orada o da arkadaşının kafasına çivi çakarken.
Ha, bu aynı kişi olabilir. Bu şey...
Öyle ol...
Ha. Olabilir. Hani aslında o kadar da becerikli değil.
O cinayetleri de onun işlediği mi anlaşılıyor? Hayır. Manisa yatınca.
Yok zaten.
Ha, belli zaten.
Tabii yani, tabii.
Çiğ çakarak yatıyor.
Anladım.
Tabii. Şoban olduğu belli. Tabii. Orada engel olamıyorlar adamı.
Evet. Tabii.
Yani hastane. Ben onu bilmiyordum. Tabii. Bu yakalanınca demek ki o kadar da marifetli değilmişim gibi evet, röportajı var. Bıyıklı bir adam.
Ha.
Böyle. Yani zarar verme böyle bir evet, şeyle oluyor. Ha, ama şizofreni hastaları genel topluma göre şiddete meyli daha fazla mı? Bu değil. Yani hani işte insanlar neyse evet, öyle işte.
Şizofrende belli bir yaş ortalaması var mı? Yani bunun belirtileri ilk ne zaman anlaşılır? Kişi kendinde bunu fark edebilir mi?
Kişi kendinde ben şizofreni mi oluyorum gibi değil ama bir tuhaflık, bir ızdırap fark ediyor tabii. Kadınlarda biraz daha geç başlıyor. 26-27 diye hatırlıyorum. Erkeklerde daha çok 22 gibi. İlerleyen yaşlarda başka pikler de olabiliyor. Kadınlardaki pik ilerleyen yaşlarda daha fazla oluyor. Menopozdan sonra. Çünkü östrojenin koruyucu bir etkisi var. Böyle. Ama kişi yani ben şizofren miyim dediğinde bazen olabiliyor hakikaten. Bazen de çoğunlukla bence başka bir şey oluyor. O deli...
Şizofren hastası kendi mi gider doktora, onu birileri mi zorlar?
Kendi gidebilir bu arada. Kendi dikkat dağınıklığıyla gider, depresyonla evet, gidebilir. Anksiyeteyle, çok yoğun anksiyeteyle de gider. Böyle bir şey.